Bir Gün TV yayınından herkese merhabalar. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine gidiyor. Son iki gün Cumhurbaşkanı belirlemek üzere tüm vatandaşlar sandığa gidecek. Niteliği itibariyle ikinci tur seçimleri Türkiye'de bir referandum niteliğine kavuşmuş durumda. Son dönemlerde en çok konuşulan iki mesele var aslında. Bunlardan bir tanesi ekonomik kriz, bir tanesi de sığınmacı ve mülteci meselesi. Gündemdeki tartışmanın çok büyük kısmını kapsayan iki mesele ışığında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe'yi konuk ediyoruz. Buğra Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar efendim.
Teşekkür ederiz. Dün sizin sosyal medya hesabınızdan bir çağrınız olmuştu. Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına son verilmelidir diye evet. Bahsetmiştiniz. Bunun ışığında da bir takım veriler açıklamıştınız. Çok kritik veriler bunlar. En önemlisi yeni seçmen niteliğine kavuşan 6 seçmenden bir tanesinin yabancı uyruklu olduğu ve konut satışıyla beraber vatandaşlık hakkı kazanıp dolayısıyla oy kullanma hakkı da elde ettiği meselesiydi. İlk sorumu sormak istiyorum. Yabancılara konut satışı krizi, Türkiye'deki ekonomik durumu ve sosyal dengeyi nasıl etkiler? Sandığı ve demokrasiyi de konuşacağız ama onu en sona saklıyorum. Buyurun.
Evet. Tabii şimdi ülkemizdeki ekonomik krizle birebir ilgili bir konut ve esasında barınma krizi yaşıyoruz. Ülkemiz uzunca bir süredir böyle bir ağır barınma krizi yaşamıyor. Bunun ülkemizin ekonomi politikalarıyla da çok birebir ilgisi var. Neden? Birincisi paramız pul olmuş vaziyette Emre Bey. Yani Türk lirasının değer kaybı sanıldığı kadar sadece biz de asgari ücreti arttırıyoruz. Dolayısıyla arttırdığımız için çok da önemli değil. Siz işinize bakın, aldığınız para işte iki katına çıktı diye tarif edebileceğimiz bir şey değil. Bunun alım gücüne nasıl yansıdığı, insanımızın neyi alıp alamadığı incelenmeli. Bunun en vahim şekilde önümüze çıkan unsurlarından birisi de konut. Şimdi konut mevzusunda daha önce ifade ettim, kiraların ortalama ücreti karşılama oranı çok geriye gitti. Yani vatandaşlarımız daha önce aldıkları ücretin, ortalama ücretin ki asgari ücretin %30'una ülkemizde yaklaşık olarak ortalama ücret tarifiyle yaklaşılıyor. Ne kadarını daha önce kiraya veriyorlardı, şimdi ne kadarını veriyorlar? Asgari ücretin artışına göre ortalama ücretin artışına göre kiralar ne kadar arttı diye baktığımızda daha önce de ifade ettim. Kiraların artışı çok daha fazla. Dolayısıyla dezavantajlı kesimler, dar gelirliler, yoksullar, barınma sorunu en ağır biçimde hisseden vatandaşlarımız açısından şöyle bir durum oluştu. Kiralık ev bulamama yahut evini boşaltmak durumunda olan kira zammı dönemi yaklaşan vatandaşlarımız için yeni ev bulma ya da kira zammı için ev sahibiyle anlaşma anlamında çok büyük darboğazlar. Bir başkası deprem kentinde yaşıyoruz. Ülkemizde özellikle Maraş depremi, merkezi depremlerden sonra İstanbul başta olmak üzere tüm kentlerde depreme daha mukavemeti olan evleri bir yönelme, bölgelere yönelme ve riskli yapıları boşaltıp yıkma eğilimi hızlandı. Biz İstanbul'da çok yoğun bir şekilde bunu hem de teşvik de ediyoruz. Tek tek riskli yapıları da biz yıkıyoruz. Bu durumda evini boşaltan vatandaşlarımıza da biz kira yardımı yapıyoruz. Ama biz 17 Ağustos 2022'de Ekrem Başkanımıza basın toplantısında açıkladığı rakamlar 1150 lira devlet verirken biz 4500 lira verelim yönündeydi. O zaman 4500 lira inanılmaz da yüksek bir rakamdı. Ama ülkemizde enflasyonun hızı o kadar yüksek ki şu an bu rakamı uygulamaya başladığımız rakamın bile geride kaldığını düşünüyoruz ki bizim arkamızdan bakanlık 3500 liraya geldi. 1150 lira rakamı önce 1500'e sonra 3500'e getirdi. Ama İstanbul'da bu paralara kiralık yer bulmak da mümkün değil. 10 bin lira civarında ortalama kiralık daireler. Türkiye ortalaması 5 bin liraya çıkmış vaziyette kiralık dairenin. Asgari ücretle yan yana koyduğunuzda insanlar aldığı asgari ücreti kiraya verir hale gelmiş vaziyette. Bu insanlar nasıl yaşayacak sorusunu en derin biçimde içimizde hissediyoruz. Şimdi bu sorunun dar ve orta gelirleri vuran bir bölümü sığınmacılarla ilgili Emre Bey. Sığınmacılar da dar ve orta gelirler gruplarıyla hemen hemen aynı konutlara talipler. Önemli bölümü. Dolayısıyla ama onların elindeki para ya da dolar, yabancı para bizimkinden daha değerli olduğu için onların alım gücü bizim yurttaşlarımızdan bir parça daha yüksek. İnsanları ayırt etmek üstünden konuşmuyorum. Hepsi insan ve biz tabii hiç kimseyi sokakta kalsın üstünden tarif edemeyiz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temel önceliği kendi yurttaşlarının barınma krizini çözmek olmalı ki anayasamızın 57. maddesi tam da bunu tarif ediyor zaten. Toplu konut idaresi de bunun için var. Ama biz bu sorunu çözmek yerine yıllardır toplu konut idaresiyle orta gelir gruplarına, alt gelir gruplarına değil, orta üst ve zenginlere yönelik gayrimenkul geliştirme projeleri yaptığımız için o alanda, özellikle ihtiyaç olan alanda, yani dezavantajlı grupların ihtiyacı olan alanda yeterince konut arzı da yok. Dolayısıyla bu arzı bir de sığınmacı talebi sıkıştırınca bizim evini boşaltmak ya da evinde kira dönemini yenilemek isteyen vatandaşlarımız açısından çok zorlu bir dönem başlıyor. Bu daha da ağırlaşacak öngörüsünü taşıyorum. Evet. Bir ikinci başlığı kirayla paralel ev sahipliği. Özellikle daha orta ve orta üst gelir gruplarının hitap ettiği konutlarda, yapılarda ise gayrimenkul satın alma eğilimi yabancılarda çok yüksek. Yani biz rakamlarla bunu da ortaya koyduk. Ben şuna baktım. Son 5 yılda ülkemizde yabancıya ne kadar gayrimenkul satılmış? Son 5 yılda yabancıya satılan bu rakamlar, devletimizin resmi rakamları, yaklaşık 250 bin daire satmışız, konut satmışız yabancıya. Son dönemde biliyorsunuz önce 250 bin dolara düşmüştü, sonra 400 bin dolara yükseltildi. 400 bin dolara vatandaşlıkla beraber de konut veriyoruz. Yani konut alan, 400 bin dolarlık bir konut alan vatandaşımız, yurt dışı kökenli, başka uyruklu bir vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti'nden de isterse vatandaşlık alabiliyor ve bunların önemli bölümünü aldığını tahmin ediyoruz.
Evet, tam zaten olarak burada Buğra Bey, önemli olan bir kafa karışıklığı var. Hazır sizi bulmuşken bu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Yabancıların konut satın alımı sonrası elde ettiği vatandaşlık sadece satın alımı yapan kişiyi değil, sanırım ailesini de kapsıyor. Elbette. Ve bir çarpan etkisi yaratıyor.
Tabii, yani konutu alan ailesiyle beraber vatandaşlık alıyor. Şimdi 250 bin konut alındığını, bunların Iraklı, Suriyeli ya da Arap ülkelerinden ağırlıklı olduğunu, bir miktar Rusya Federasyonu, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinden gelenlerden olduğunu görürsek ve 250 bin konutun ortalama 3 tane seçmeni olduğunu hesaplarsak, bu rakam ne kadar seçmeni olduğunu ben bilmiyorum. Seçmen sayısı üstünden bir resmi rakam size söyleyemem. Bir tahmin tarif ediyorum. Bazı ailelerde tek vardır. Bazısında iki vardır seçmen. Ama özellikle televizyondaki görüntülerde de görüyoruz. Arap ailelerde çok daha fazla seçmenli, hatta çok daha fazla eşli, çocuklu yapılar da var. Dolayısıyla 3 rakamı çok da iyimser bir rakam değil. Belki az bile olabilir ama 3 rakamını bir veri olarak kabul edersek 250 bin binada, 250 bin dairede özür diliyorum, 750 bin seçmenin son 5 yılda oy kullanma hakkı elde ettiğini görürüz. Ailesiyle birlikte vatandaşlık verdiğimiz için. Ne demek bu? 750 bin yeni seçmen demek. Peki biz 5 yılda, son 5 yılda ilk defa oy kullanma hakkı kazanmış kaç kişi var diye baktık. Son 5 yılda biliyorsunuz 18 yaşını dolduranlarla vatandaşlık alanlar ilave seçmen hakkı kazanıyor. Yani seçmen hakkı kazanmak için bundan başka bir çerçevemiz yok. Vatandaşlık alanlarla 18 yaşını dolduranlar seçmenlik kazanıyor. Diğer vatandaşlarımız olduğu gibi zaten seçmen. 4.8 milyon yaklaşık son 5 yılda aynı dönemde seçmen ülkemiz için ilave olmuş. Şimdi 4.8 milyon seçmenin ilave olduğu bir yerde tahminen 750 bin civarı vatandaşlık satın almak suretiyle seçmen olan yabancı uyruklu vatandaş var. Bu rakam 750 bin değil, 700 bindir, 500 bindir, 600 bindir, 800 bindir. Bunu tam bilemiyorum ama biz 3'ü kabul ettiğimiz için, 3 verisi üstünden konuşuyoruz. Böyle bir durumda o yani son 5 yılda oy kullanma hakkı kazanan her 6 kişiden birinin yabancı uyruklu olduğunu anlıyoruz. Bu çok etkileyici bir rakam. Yani her 6 kişiden birisi son 5 yılda oy kullanmaya hak kazanan 6 kişiden biri esasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak doğmamış ve Türkiye'den konut satın alarak bu istisna maddesi uyarınca vatandaşlık almış kişiler. Tabii paramız pul olduğu için bu satın alma durumu, konut alma satın alma durumu bizim vatandaşımız için satın alma gücü çok daha düştüğü için onlar için yabancı uyruklular için kabul edilebilir bir düzeyde. Yani şöyle söyleyelim, dolar 8 lira olsaydı 400 bin dolar 3 milyon 200 bin lira civarında olurdu ve Türkiye'de konut alabilmek için birçok insan buna cesaret edebilir bir durumda olurdu. Ama dolar 20 lirayı aştığında 400 bin dolar 8 milyon lirayı aşıyor ve o zaman ülkemizin alım gücü açısından bakıldığında çokça vatandaşımızın bu miktarı toparlayıp daire satın alma gücü olmuyor. Dolayısıyla paramızın değersizleştiği böyle bir durumda hem bizim vatandaşımızın talip olup alabileceğinden daha fazlasını yabancı uyruklu alıyor hem de onların daha fazla parayı teklif etmiş olması piyasanın dengesini bozduğundan normalde alınabilecekten çok daha fazla pahalı ücretlerle konut alınıp satılmaya başlıyor ve konut piyasası şişiyor, bir balon oluşuyor. Şimdi tabii bu vatandaşlarımız aleyhine oluşan bir durum. Yani nitelikli konutta oturmak isteyen Türk vatandaşının da, orta gelirli vatandaşımızın da, parasını denkleştirip emekli maaşıyla bir ev almak isteyen vatandaşımızın da aleyhine oluyor. Dolayısıyla sonuçları itibariyle konut piyasasını da alt üst eden, barınma krizi de doğuran, hatta seçmen yapısı üstünden demografik eğilimleri sandık sonucuna bile etki edebilecek bir çerçeveyi bu kararın oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Tam olarak şimdi bıraktığımız yerden devam edecek olursak, ilk tur seçimlerine ve ikinci tur seçimlerindeki farkı baktığımız zaman bahsettiğiniz veriler ve yeni seçmen hakkı elde etmiş yabancı uyruklu yatırımcıları göz önünde bulundurduğumuzda doğrudan seçimin kaderini tayin edebilecek, Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılın da yönetimini tayin edebilecek bir güç olduğunu görüyoruz. Bahsettiğiniz çerçevede 270 bin konut satıldığını söylüyorsunuz. Varsayılan verilerle 3 kişilik bir vatandaşlık alımı olduğunda bu sayı yaklaşık 750 bin yeni seçmen, yabancı yeni seçmen sayısını karşılıyor. Şimdi bu tabii yayının başında da bahsettiniz. Daha öncesinde 250 bin dolarla vatandaşlık veriliyordu konut karşılığı. Bu 400 bin dolara çıkartıldı.
İhtali de 1 milyon dolar efendim. 1 milyon dolardan 250 evet. bine düşürüldü, 400 bin dolara çıkarıldı.
Bu uygulama aslında son zamanlarda dünyadaki göçmen hareketliliğine göz önünde bulundurursak diğer ülkelerde de benzer uygulamalar oldu. Hatta yabancıya konut satışını durduran ülkeler de oldu. İki şey sormak istiyorum aslında. Dünyada bunun örnekleri nedir? Bunun önüne geçmek için ülkeler neler yapıyorlar? Oy kullanım hakkı, her konut alan, vatandaşlık hakkı elde eden vatandaşlara aynı zamanda oy kullanım hakkı da tanınıyor mu? Bunun önüne geçmek için Türkiye açısından, özellikle İstanbul ve Türkiye ışığında sizin önerileriniz nedir? Çözüm önerileriniz nedir?
Evet. Tabii dünyada vatandaşlık çok zor alınan şeylerden bir tanesi. Bizim yurt dışında çalışmak zorunda kalan vatandaşlarımız açısından da bakıldığında ne kadar uzun yıllar bunun için uğraştıklarını, hatta çifte vatandaşlık alabilmek için ne büyük çileler çektiklerini biliyoruz. Sadece konut almak birçok ülkede, hatta dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde yeterli bir unsur değil. Konut almanın dışında koyulmuş ilave parametreler var. O ülkenin dilini bilmekten, o ülkede belirli süreler yaşamaya ve çalışmış olmaya, hatta ailesiyle birlikte yaşamaya kadar yahut çocuğunun orada bulunmasına kadar bir takım gelir düzeyince belli bir geliri o ülke sınırlarında çalışarak, istihdam olarak yahut iş kurarak karşılamaya kadar çeşitli parametreler koyuluyor. Ve bunlarla birlikte birçok Avrupa ülkesinin bazı dil ve ülkenin kültürüne ilişkin unsurlar üstünden mülakatlar yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlık sadece 400 bin dolar, 250 bin dolar ya da 1 milyon dolar parasının miktarında değiliz. Miktarın düşmüş olmasının piyasamıza etkisinin daha derin olduğunu söylüyorum. Ama sadece miktar üstünden, para üstünden konuşabileceğimiz bir konu değil. Bunun parametreleri olduğu uzmanları tarafından da ifade ediliyor ve öyle olması gerekiyor. Ama ülkemizde bunlar uygulanmayıp bu istisna maddesi sadece ücret üstünden, para üstünden alınmış bir konuta indirgendiğinde biraz evvel sonuçlarını arz ettim. Vahim sonuç tablolar çıkabiliyor. Bu parametreleri uygulayan ülkelerde, az çok uygulayan ülkelerde bile benzer bir durum oluştuğunda bir müdahale biçimi gelişiyor. Yani ya bu filtreleri sıklaştırıyorlar satışa ilişkin ilave şartlar, ilave koşullar sadece para değil getiriyorlar. Piyasanın bundan olumsuz etkilenmemesi, çünkü yabancının emlak almasının emlak pazarını olumlu etkileyen bir yanı da var. Onun dengesini doğru kurmazsanız bu sefer emlak pazarına zarar verir hale gelirsiniz. Onun için birçok ülke o pazarın zarar dengesini kurmamak için gayrimenkul almakla vatandaşlık vermek arasındaki ilişkiyi birkaç parametreyle daha zenginleştiriyor. Derdiniz vatandaşlık almaksa bunun için ilave şartlara ihtiyacınız var diyor. Vatandaşlık daha zor veriyor. Konuta ilişkinde eğer kriz daha derinleşmişse ona ilişkinde filtreler koyuyor. Örneğin dünyanın bu anlamda en özgürlükçü ülkelerinden birisi, göçmen kabul eden ülkelerinden birisi Kanada'dır. Kanada'nın Vancouver şehri bir süre önce yabancıya gayrimenkul satışını ve yabancıların bu anlamda gayrimenkul edilmesini 2 yıl süreyle askıya aldı. Bu dünyanın en özgürlükçü ülkelerinde bile kullanabilecek bir yöntem. Biz bunu için ülkemizin içinde bulunduğu derin kriz ortamında çok da zorunlu görüyoruz. Çünkü Maraş merkezi depremlerden kaynaklı o bölgedeki nüfusun da çok büyük bir hareketlilik içinde olduğunu, ülkemiz kentlerine yayıldığını, büyük kentlerinde arz talep dengesini bozacak kadar bir demografik hareketlenme olduğunu, biraz evvel bahsettim, o depremin sadece deprem bölgesi olan o kentlerde değil, ülkemizin çok büyük bir kesimi deprem kuşağında bulunduğu için tüm kentlerdeki vatandaşlarımızın depremle ilgili hassasiyetini arttırdığını, ondan kaynaklı nitelikli konut bulma ihtiyacı çoğaldığını, hedef kitlemizin önce kendi vatandaşlarımız ve belki zorunlu olarak kötü konutlarda yaşamak zorunda kalan ama çıkmak isteyen vatandaşlarımızın can güvenliği olması gerektiğini, ama bu alanlara başka talipli bulduğumuzda piyasanın önceliklerinin değiştiğini ve bizim vatandaşlarımızın bu konutlara çıkmaya, almaya, kiralamaya ya da satın almaya gücünün yetemediği durumlar oluştuğunu görüyoruz. Onun için anayasanın 57. maddesi bunu tarif ediyor. Vatandaşlarımızın konut hakkını koruyacak tedbirleri almak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevi anayasamızın 57. maddesine göre. Konut hakkı tam da budur. Bunu bu biçimiyle korumazsak ne zaman koruyacağız onu bilmiyorum. Onun için konut krizi son bulana, piyasa bir denge bulana kadar bazı sınırlamalar, askıya almalar gündeme getirilmeli, tartışılmalı ve karara bağlanmalıdır. Vatandaşlıkla ilgili kısmının ise çok daha zor şartlara konu edilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü öteki türlü ülkemizin demografik anlamda da, demokratik anlamda da seçimlerinin sonuçlarına kadar etki edebilecek amacı dışına ulaşmış bir gayrimenkul pazarı üstünden amacı dışına ulaşmış bir takım sonuçlar bizi bekliyor olabilir.
Evet, çok teşekkür ederiz Buğra Bey yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe'ydi. Buğra Bey'le yabancı konut karşılığı vatandaşlık satışı ve bunun doğurduğu ekonomik sosyal krizleri konuştuk. Buğra Bey'in verdiği veriler ışığında son 5 yılda yeni seçmen niteliği kazanan, yeni vatandaşlık almış yabancı uyruklu yatırımcıların 6 kişiden birini kapsadığını, sandığa giden yeni seçmenin 6 kişiden birine yansıdığını anlattı. Bunun yaratacağı sosyal krizleri, demokrasimiz açısından yaratacağı sonuçları konuştuk. Türkiye, yayının başından da söylediğimiz gibi, tarihinin en önemli seçimlerine gidiyor. Sandık başına gitmeye 2 gün kaldı. Bu önemli verilerde yurttaşların karar vermesinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederiz Buğra Bey. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
Çok sevgiler, saygılar sunuyorum.
Hoşça kalın. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.